Ilias Canetti. Körleşme. Okuyan Seval Bektaş. Birinci bölüm. Dünyasız bir kafa. Gezinti.
Burada ne yapıyorsun çocuğum?
Hiç.
Öyleyse burada neden duruyorsun?
Hiç, öyle duruyorum.
Okuma yazma biliyor musun?
Elbette.
Kaç yaşındasın bakayım?
9'umu geçtim.
Çikolata mı yoksa bir kitap mı? Hangisini istersin?
Kitap.
Sahi mi? Aferin oğlum. Demek kitap sevdiğin için burada duruyorsun.
Evet.
Neden baştan söylemedin bunu?
Bu yüzden hep babamdan azar işitiyorum da.
Ya. Adı ne babanın?
Franz Mezger.
Yabancı bir ülkeye gitmek ister miydin?
Evet, Hindistan'a gitmek isterdim. Kaplanlar var orada.
Başka nerelere gitmek isterdin?
Çin'i de görmek isterdim. Orada görkemli bir set var.
Üstüne tırmanmak hoşuna giderdi herhalde. Değil mi?
Set çok kalın ve yüksektir. Kimse aşamaz. Zaten kimse aşamasın diye yapmışlar.
Neler de biliyorsun. Çok okumuş olmalısın.
Evet, sürekli okurum. Ama babam kitaplarımı elimden alıyor. Bir Çin okuluna gidebilmeyi çok isterdim. Orada 40.000 harf öğretiyorlar. Bu kadar harfin tek bir kitaba sığması olanaksız.
Sen öyle sanıyorsun.
Hesapladım.
Yine de yanılıyorsun. Hem vitrinlerdeki kitaplara bakma sen. Onların hepsi birbirinden kötüdür. Ama benim çantamda çok güzel bir şey var. Dur, sana da göstereyim.
Bunun ne yazısı olduğunu biliyor musun? Çince, Çince bir yazı bu.
Sen bayağı akıllı bir çocuksun. Daha önce hiç Çince kitap görmüş müydün?
Hayır, ama tahmin ettim Çince olduğunu.
Şu gördüğün iki işaret, Monk's Tea anlamına geliyor. Büyük düşünür Monk. Büyük düşünür Monk, Çin uygarlığının yetiştirdiği en ünlü kişilerden biriydi. Bundan tam 2250 yıl önce yaşadı. Yazdıkları günümüzde de okunuyor. Aklında tutabilecek misin bunları?
Tutarım. Ama artık okula gitmem gerek.
Demek okula giderken yolda gördüğün kitapçıların vitrinlerine bakıyorsun. Senin adın ne peki?
Franz Mezger. Bana da babamın adını vermişler.
Nerede oturuyorsun?
Eldrich Caddesi 24 numarada.
Ben de aynı yerde oturuyorum ama çıkaramadım seni.
Merdivenlerde ne zaman biriyle karşılaşsanız başınızı başka yöne çeviriyorsunuz da ondan. Ben sizi epeydir tanıyorum. Profesör Kinsiniz. Ama herhangi bir yerde ders vermiyorsunuz. Anneme bakarsanız aslında profesör falan değilmişsiniz. Ama ben inanıyorum profesör olduğunuza. Çünkü bir kitaplığınız var. Mary, kitaplığınızı görenin gözlerine inanamayacağını söylüyor. Mary bizim hizmetçimizdir. Büyüyünce benim de bir kitaplığım olsun istiyorum. Her dilden tüm kitaplar bulunmalı kitaplığımda. Bir de sizinki gibi Çince bir kitap. Ama artık okula koşmam gerek.
Kim yazmıştı bu kitabı? Aklında mı hala?
Monk Ti. Düşünür Monk. Bundan tam 2250 yıl önce yaşadı.
Aferin, unutmamışsın.
Bir gün bana gelip kitaplığımı görebilirsin. Evime bakan kadına benim izin verdiğimi söyle. Sana Hindistan'dan ve Çin'den resimler de gösteririm. Yaşasın! Geleceğim öyleyse, mutlaka gelirim.
Bugün öğleden sonra geleyim mi? Hayır yavrum, hayır. Çalışmam gerek. Bir haftadan önce olmaz.
Uzun boylu, zayıf bir adam olan sinoloji bilgini Profesör Kian, elindeki Çince kitabı kolunun altında taşıdığı dolu çantaya yerleştirdi. Dikkatle kapadı çantasını ve akıllı olan çocuğu gözden yitene dek arkasından baktı. Yaratılış olarak çok konuşmaktan hoşlanmayan, asık yüzlü bir adamdı. Şimdi de hiçbir zorlayıcı nedene dayanmaksızın başlamış olduğu bu konuşmadan ötürü kendi kendini suçluyordu. Her sabah saat 7 ile 8 arasında yaptığı günlük gezintisi sırasında önünden geçtiği bütün kitapçıların vitrinlerine şöyle bir göz atmayı alışkanlık edinmişti. Bu arada gerçekten değer taşıyan kitapların yerine gitgide kitap adı altında bir sürü ıvır zıvıra bıraktığını görmekten neredeyse zevk duymaktaydı. Kendisi bu büyük kentin en değerli özel kitaplığına sahipti. Kitaplığının küçük bir bölümünü de hep yanında taşırdı. Çok çalışmayla
ve sert bir sıkı düzen içinde geçen yaşamı boyunca yüreğinde yerleşmesine izin verdiği tek tutku olan kitap tutkusu bazı önlemler almak zorunda bırakmıştı onu. Örnekse, kötünün kötüsü bile olsa herhangi bir kitap satın alması için kolayca baştan çıkarabilirdi Bilgin'i. Neyse, kitapçıların çoğu ancak saat 8'den sonra açılıyordu. Kimi zaman patronunun gözüne girmek isteyen bir çırak epey önceden gelir, dükkana gelecek ilk tezgahtarı beklemeye koyulur, sonra da anahtarı onun elinden handiyse bir törenin gereğini yerine getiriyormuşçasına alırdı. Ya saat 7'den beri buradayım derdi ya da kapıda kaldım. Böylesine işgüzarlık Kian gibi bir adama kolaycacık bulaşırdı. Çırağın ardından dükkana dalmamak için kendini zor tutardı. Küçük kitapçıların sahipleri arasındaysa saat 7:30 oldu muydu, açık kapılarının ardında çalışmaya koyulan erkencilere sık sık rastlanırdı. Kian bu kışkırtmalar karşısında baştan çıkmamak için eline tıka basa dolu olan çantasına vururdu. Çantayı taşımak için özel bir tutuş biçimi bulmuştu. Bu tutuş biçimi bastırırken gövdesinin elden geldiğince geniş bir alanının çantaya değmesini sağlıyordu. Kaburga kemikleri, incecik, kötü dikimli giysilerinin altından çantasının dokunuşunu duyardı. Kolunun omuzdan direğe değin uzanan bölümü çantanın yan tarafındaki girintiyi tümüyle örter, tıpatıp uyardı oraya. Dirsekten bileğe dek olan bölüme de çantayı altından desteklerdi. Yelpaze gibi açılan parmakları derinin yüzeyinin her bir noktasında tutkuyla dolaşırdı. Kian bu aşırı özeni kendi kendisine karşı çantanın içerdiklerinin değeriyle haklı göstermekteydi. Terslik bu ya, çanta yere düşecek olsa ya da her sabah yola çıkmazdan önce büyük bir dikkatle gözden geçirdiği kilit tam bu nazik anda açılsa değerli yapıtların sonu gelmiş demekti. Çünkü dünyada kirli kitaplar kadar hiçbir şeyden nefret etmezdi Kian. Bugün eve dönerken bir vitrinin önünde durduğunda küçük bir erkek çocuğu ansızın vitrinle onun arasına girivermişti. Kian bir terbiyesizlik saymıştı bu davranışı. Gerçi vitrinle arasında çocuğun sığabileceği kadar yer vardı. Kian her zaman vitrinin bir metre uzağında durur, buna karşın camın gerisinde harf türünden ne varsa büyük bir kolaylıkla okurdu. Gözlerinin işleyişini istediği gibi ayarlayabiliyordu. Bütün gününü kitapların ve el yazılarının başında geçiren 40 yaşında bir adam için pek yabana atılır bir şey değildi bu. Her sabah gözlerinin nedenli iyi gördüğüne bir kez daha tanık olmaktaydı. Öte yandan vitrinle arasında bıraktığı uzaklık, satışa ve herkesin yararlanmasına sunulmuş olan bu kitapları nasıl aşağı gördüğünü de dile getirmekteydi. Zaten kendi kitaplığındaki ağırlıklı yapıtlarla oranlandığında vitrinlerdeki kitapların böylesi bir horlanmayı fazlasıyla hak ettiğini söylemek olanaksızdı. Küçüktü çocuk. Kian'ın boyuysa ortanın çok üstündeydi. Çocuğun üzerinden kitapları rahatça görebiliyordu. Yine de ondan biraz daha saygı beklemek hakkıydı. Çocuğa haddini bildirmezden önce onu iyice görebilmek için yana çekildi. Gözlerini kitapların başlıklarına dikmişti çocuk. Dudaklarını da kısık sesler çıkararak ağır ağır oynatmaktaydı. Gözlerini kitaplardan hiç ayırmaksızın bir ciltten ötekine kaydırıyordu bakışlarını. Yalnız başını zaman zaman hızla çevirip bir başka yöne bakıyordu. Caddenin öbür yanında bir saatçi dükkanının üstünde koskoca bir saat asılıydı. O sırada henüz 8:20 vardı. Çocuk önemli bir şeyin zamanını geçirmekten ürkmekteydi görünüşe bakılırsa. Arkasında duran adama ise dikkat ettiği yoktu. Belki kendisini okumaya alıştırıyordu ya da başlıkları ezberliyordu. Hepsinin üstünde aynı önemseyişle duruyordu. Bir an durakladığında bakışlarını hangi kitaba yönelttiğini rahatça anlayabiliyordunuz. Kian acıdı çocuğa. Zavallıcık burada durmuş, o taptaze, belki de daha şimdiden okumaya acıkmış ruhunu bu aşağılık nesnelerle çürütmeye koyulmuştu. İleriki yıllarında bazı kötü kitapları salt vaktiyle başlıklarını tanımış olduğu için okuyacaktı. Çocuğun erken dönemlerinde belirginleşen bu kolayca etkilenebilme özelliği nasıl en aza indirilebilirdi? Çocuk yürüyüp konuşabildiği andan başlayarak kötü yapılmış bir sokağın kaldırımlarının ve elini neden kitaplara da uzattığını ancak şeytanın bilebileceği bir tacirin sattığı malların acımasız pençelerine düşmüş demekti. Aslında küçük erkek çocukları değerli bir özel kitaplıkta büyümeliydiler. Salt ciddi kişilerle ilişkilerin yer alacağı bir günlük yaşam, loş, sessiz, aklın egemenliğinde bir atmosfer, gerek zamanı, gerek mekanı en dikkatli biçimde düzenleyebilmeyi öğretecek sürekli bir eğitim. Bu nazik yaratıkların çocukluk yıllarını atlatabilmeleri için böylesi bir ortamdan daha değerli bir yardımcı düşünülebilir miydi? Gel gelelim, bu kentte ciddiye alınabilecek bir özel kitaplığı olan tek insan Kian'dı. O da yanına çocuk alamazdı. İşini, dikkatini başka yönlere ayırmasını engelliyordu. Gürültü patırtı yaparlardı çocuklar. Kendileriyle ilgilenilmesini beklerlerdi. Sonra bakımları bir kadının varlığını gerektirirdi. Yemek kotarmak için herhangi bir hizmetçi yeterliydi. Ne ki çocuklar için ille bir anne tutmak zorunluluğu vardı. Anne yalnız anneliğiyle kalsa sorun yoktu ama içlerinden hangisi asıl rolüyle yetinmesini biliyordu? Gerçekle hepsi için başta kadın olmak geliyordu. İleri sürdükleri istekleri ise onurlu bir bilgin düşlerinde bile yerine getirmeyi düşünemezdi. Bu yüzden kadınlardan uzak kalmıştı Kian. Kadınlara karşı o güne dek ilgi göstermemişti. Bu durum bundan sonra da değişmeyecekti doğal olarak. Duruk bakışlı, oynak başlı çocuk, işte bu nedenden ötürü daha başta yitirmişti partiyi. Kian, salt acıdığından, alışkanlığının sapladığı kuralın dışına çıkmış, çocukla konuşmuştu. İçinde uyanan eğitme isteğinden çocuğa bir çikolata olarak kurtulmaya kalkışmıştı. Ama buna giriştiğinde, kitabı çikolataya yeğe tutan 9 yaşında çocukların da bulunabileceğini öğrenmişti. Bundan sonra tanık olduklarıysa şaşkınlığını bütün bütüne arttırmıştı. Çocuk Çin'le ilgileniyordu. Babasının buyruğuna karşı koyarak kitap okuyordu. Çin yazısının güçlüklerine ilişkin söylentiler onu korkutacağına, büsbütün merakını kamçılıyor, söz konusu yazıyı gözünde daha bir çekici kılıyordu. O güne değin hiç görmemiş oluşuna karşın gösterilenin Çin yazısı olduğunu hemen anlamıştı. Bir zeka sınavını son kerte parlak biçimde başarmıştı. Kendisine gösterilen kitaba dokunmaya kalkışmamıştı, parmaklarının pisliğinden utanmıştı belki de. Ama Kian incelediğinde çocuğun parmaklarının temiz olduğunu da görmüştü. Bir başkası olsaydı çocuğun yerinde kirli parmaklarıyla da dokunmaya yeltenirdi kitaba. Acelesi vardı. Okulu saat 8'de başlıyordu. Buna karşın ta son ana dek kalmıştı. Yapılan çağrıya nice zamandır aç kalmış birinin yemeğe saldırışı gibi sarılmıştı. Besbelli babası yüzünden çok acı çekiyordu. Çocukcağıza kalsa daha o gün öğleden sonra tam Kian'ın yoğun çalışma saatlerinin ortasında çağrıyı yanıtlayacaktı. Zaten aynı binada oturuyorlardı. Kian bu konuşmayı yapmış olmasından dolayı kendini bağışladı. Kuralı bozması harcanan çabaya değmişti doğrusu. Artık gözden gitmiş olan çocuğu imgeleminde geleceğin sinoloji bilgini olarak selamladı. Bu az bilinen bilim dalıyla ilgilenen kim vardı ki? Çocuklar futbol oynuyorlardı. Yetişkinlerse kazanç ardında koşuyorlar, boş zamanlarını da sevişmekle geçiriyorlardı. 8 saat uyumak, 8 saatte hiçbir şey yapmaksızın leş gibi oturabilmek uğruna geriye kalan tüm zamanları tiksindikleri işlere adıyorlardı. Sonra bu insanlar yalnız midelerini değil, gövdelerinin bütününü tanrıları kılmışlardı. Çinlilerin gökyüzü tanrısı onlarınkine oranla daha yüce, daha onurluydu. Çocuk bir dahaki haftaya ziyaretine gelmese bile hiç kuşku yok ki bu düşünülebilecek en uzak olasılıktı, unutulması zor bir adı, düşünür Mong'un adını artık belleğine geçirmişti bir kez. Beklenmedik rastlantılar Kian'ın yaşamına bazen yepyeni bir yön verebilirdi. Kian dudaklarında belirsiz bir gülümsemeyle evine doğru yürümeye devam etti. Çok enderdi gülümse diye. Tıpkı yaşamlarındaki en büyük istekleri bir kitaplık olan kişilerin ender bulunuşu gibi. 9 yaşındayken bir kitapçı dükkanının özlemini çekerdi. Ama o zamanlar sahibi sıfatıyla dükkanın içinde dolaştığını imgeledikçe bu düşünceyi neredeyse Tanrı'ya sövmekle eş anlamlı bulurdu. Bir kitapçı bir kraldı. Ama bir kraldan hiçbir zaman kitapçı olamazdı. Kendisine gelince bir tezgahtar bile olamayacak kadar küçük yaştaydı. Böyle düşünüyordu o sıralar. Olsa olsa bir kitapçı dükkanının ayak işlerine, getir götür işlerine bakabilirdi. Gel gelelim, bununla uğraşanları da hep oraya buraya yollarlardı. Yalnızca paketler halinde kolunun altında taşıyacak olduktan sonra kitapların Ona ne yararı dokunabilirdi ki? Uzun zaman bir çare aradı. Günün birinde okuldan çıktıktan sonra eve dönmedi. Kentin en büyük kitapçısına girdi. Dükkanın altı vitrini de tıka basa kitapla doluydu. İçeriye girer girmez ağlamaya başlayarak, ''Hemen tuvalete gitmeliyim, hemen gitmezsem bir kaza olacak, korkuyorum.'' dedi. Ona gitmek istediği yerin yolunu gösterdiler. Nerede olduğunu iyice aklında tuttu. Döndükten sonra teşekkür etti ve dükkandaki satıcılara kendilerine bir yardımının dokunup dokunmayacağını sordu. Pırıl pırıl yüzü çevresindekilerin hoşuna gitmişti. Oysa bu pırıltılı yüz daha bir iki dakika öncesine değin o tuhaf korkunun etkisiyle karmakarışıktı. Onunla konuşmaya başladılar. Kitaplara ilişkin bilgisi azımsanacak gibi değildi. Yaşına göre çok akıllı buldular onu. Akşama doğru koltuğunun altına ağır bir paket sıkıştırıp bir yere gönderdiler. Gideceği yere tramvayla gidip döndü. Bunu yapabilecek kadar birikmiş parası vardı. Ortalık kararırken tam da dükkan kapanmazdan önce işin görüldüğünü bildirerek masanın üstüne bıraktı makbuzu. Birisi yaptığını ödüllendirmek amacıyla ekşim tırak bir bonbon verdi ona. Dükkandaki satıcılar paltolarını giyerlerken ayaklarının ucuna basa basa arka tarafa kimsenin kendisini bulamayacağı o yere gidip kapandı Kian. Kimse de bir şey fark etmedi. Herkes iş saatlerinin sona ermiş olmasının yarattığı sevinçle o akşam ne yapacağını düşünmekteydi büyük bir olasılıkla. Kian bulunduğu yerde uzun süre bekledi. Ancak saatler sonra gece ilerlediğinde dışarıya çıkmaya cesaret edebildi. Dükkanın içi karanlıktı. Elektrik düğmesini aramaya koyuldu. Gündüzün düğmenin nerede olduğuna bakmayı akıl edememişti. Nihayet bulup elini uzattığında bu defa da ışık yakmaktan çekindi. Belki caddeden geçen biri onu görür, evine geri götürmeye kalkışabilirdi. Gözleri kendiliğinden karanlığa alıştı. Gel gelelim kötü bir yanı vardı durumun. O da karanlıkta okuyamamasıydı. Ciltleri birbirinin ardından raflardan indirip sayfalarını çevirdi. Kimilerinin başlıklarını sökmeyi bile başardı onca karanlıkta. Daha sonra merdivene tırmandı. Yukarıdaki kitapların içinde ne gibi gizler bulunduğunu merak ediyordu. Aşağı yuvarlandı bir ara merdivenlerden. Canım acımadı dedi, yine de kendi kendine. Yer sertti. Kitaplarsa yumuşacık. Bir kitapçı dükkanında insan olsa olsa kitapların üstüne düşebilirdi. İstese bir kulede yapabilirdi kitaplardan. Ama mağazanın düzenini bozmayı çok aşağılık bir davranış saydı ve her defasında yeni bir cilt almadan önce eskisini yerine koydu. Sırtı acıyordu. Belki de yorgunluktu yalnızca. Evinde olsaydı şimdiye dek çoktan uyurdu. Ama burada olmuyordu. İçindeki coşku uykusunun gelmesini engelliyordu. Bir tek gözlerinin artık en büyük harflerle dizilmiş başlıkları bile seçmeyişine kızmaktaydı. Seçemeyişine kızmaktaydı. Derken bir daha sokağa çıkmaksızın ve o saçma sapan okula gitmeksizin burada kaç yıl okuyabileceğini hesapladı. Neden burada sürekli kalmasında? Ne yapar eder, cep harçlığından ufacık bir yatak alabilecek kadar para arttırırdı. Ama böyle yaparsa korkar, üzülürdü annesi. Gerçi o da azıcık olsun korkmuyor değildi. Çevrenin pek sessiz olmasındandı korkusu. Caddedeki gaz lambaları da sönmüştü. Gölgeler geziniyordu dört bir yanda. Ne de olsa vardı o hayalet denen şey. Gece oldu mu dört bir yandan uçup geliyorlar, kitapların başına çöküp okumaya koyuluyorlardı. Gözleri çok iri olduğundan okumak için ayrıca ışığa gerek duymuyorlardı. Kian hayaletleri düşününce ne alt ne de üst raflardaki kitaplara bir daha dokunmayı göze alabildi. Sürünerek tezgahın altına girdi. Korkudan çeneleri birbirine vurmaya başlamıştı. Dükkanda belki 10.000 kitap vardı. Her birinin başına da bir hayali çökmüş oturuyordu. Bu yüzden böylesine sessizdi çevresi. Zaman zaman hayaletlerin hışır hışır sayfaları çevirdiklerini duyuyordu. Onlar da kendisi kadar hızlı okuyorlardı. Belki onların varlıklarına alışabilirdi. Gel gelelim 10.000 hayalet, dile kolaydı. İşlerinden biri çıkıp ısırabilirdi ki yanı. Hayaletlere dokunmak doğru değildi tabii. Kendileriyle alay edildiğini sanıp kızarlardı. Çocuk olduğu yerde büzüldü. Küçüldükçe küçüldü. Hayaletler üzerinden uçarak geçtiler. Sabah sanki nice gecelerden sonra doğdu. Uyuyakaldı sonunda Kian. Dükkanı açtıklarını fark etmedi. Tezgahın altında bulup uyandırdılar onu. Hala uyuyormuş gibi yaptı önceki yığın. Derken birdenbire ağlamaya koyuldu. Dün kendisini dükkanda kapalı bıraktıklarını, şimdi annesinden ürktüğünü, zavallı annesinin herhalde sabaha kadar her yerde kendisini aramış olacağını söyledi. Mağaza sahibi sorguya çekti onu ve adını öğrenir öğrenmez yanına tezgahtarlardan birini katıp evine gönderdi. Annesine çocuğun yanlışlıkla dükkanda kapalı kaldığını ama sağlığının iyi olduğunu bildirerek özür diledi, saygılarını iletti. Annesi de inandı buna ve oğluna yeniden kavuştuğu için çok sevindi. İşte bir zamanların bu küçük çocuğu, şimdi görkemli bir kitaplığa ve o kitaplık kadar ünlü bir ada sahipti. Kian yalandan tiksinirdi. Küçüklüğünden bu yana doğrudan santim olsun şaşmamıştı. Çocukluğunda da bu olayın dışında yalan söylediğini anımsamıyordu. Şu bir tek yalandan bile nefret etmekteydi. Kendisine gençliğinin, yeni yetmeliğinin bir yansısı gibi görünen küçük öğrenciyle yaptığı konuşma yalanını anımsatmıştı ona. "Bunu düşünmenin sırası değil şimdi," dedi kendi kendine. Saat neredeyse 8 olmak üzereydi. Tam 8'de çalışmaya, hakikat uğrundaki hizmetlerini yerine getirmeye başlardı. Bilim ve hakikat, eş anlamlı kavramlardı onun düşüncesinde. Kişi öteki insanlardan uzaklaştığı oranda hakikate yaklaşırdı. Günlük yaşam yalanlardan kurulu yüzeysel bir düzende. Yanından geçenlerin her biri yalnızca bir yalancıydı. Bu yüzden zahmet edip suratlarına bakmıyordu bile. Kitleyi oluşturan şu kötü oyunculardan hangisinin yüzü çekici gelebilirdi ki ona? Gerçekle yüzlerini her an değiştirebiliyorlar, bir gün bile aynı rolde kalmıyorlardı. Bu, Kian'ın daha baştan beri bilincinde olduğu bir gerçeklikti. Bunun için öyle deneyimli olmasına gerek yoktu. Tek bir tutkusu vardı. Tüm yaşamı boyunca gerçekte neyse o olarak kalmak. Kendi kişiliğine salt bir ay ya da salt bir ay ya da bir yıl süreyle değil ama ömrünün sonuna dek getirmemek. İnsanın eğer varsa kişiliğe, dış görünüşünü de biçimlendirmekteydi. Kian kendini bildi bileli uzun boylu ve adam akıllı zayıftı. Yüzünü ise yalnızca kitapçı vitrinlerindeki yansılardan üstün körü biliyordu. Aynası yoktu evinde. Kitaplardan ayna koyacak yer kalmamıştı. Ama zayıf, sert bakışlı, kemikli olduğunu biliyordu yüzünün. Bu kadarı da ona yetiyordu. İnsanlara dikkat etme konusunda en ufak bir istek duymadığından gözlerini ya yere diker ya da gelip geçenlerin başlarının üzerinden bakardı. Kitapçı dükkanlarının yerini ise yalnızca içgüdüyle bulurdu zaten. Bu konuda kendisini içgüdüsüne kaptırmasında hiçbir sakınca yoktu. Otluğa çıkmış atları sonradan ahırlarına dönmeye yönelten güç, aynı şaşmazlıkla ona da hizmet etmekteydi. Sabah gezintilerinin amacı mağazalardaki kitapların kokusunu ciğerlerine doldurmaktı. Bunu yapınca uyarılıyor, içinde onlara karşı koymak, meydan okumak isteği doğuyor, gücü biraz tazeleniyordu. Kendi kitaplığındaysa her şey saat gibi işliyordu. Sabahları saat 7 ile 8 arasında kendine başkalarının tüm yaşamını oluşturan kimi özgürlükler tanıyordu. Bu bir saatin tadını alabildiğine çıkarmasına karşın düzenliliği de asla elden bırakmıyordu. Gürültülü bir caddeye geçmeden önce biraz durakladı. Aynı tempoda yürümekten hoşlanırdı. Adımlarını sıklaştırmak için elverişli anı bekledi. Bu sırada birisi bir başkasına yüksek sesle "Bana Mut Caddesi'nin nerede olduğunu söyler misiniz?" diye sordu. Kendisine soru yönelten kişi hiçbir yanıt vermedi. Kim buna şaşırdı. Demek bu caddede gereksiz konuşmalardan hoşlanmayan kendisinden başka kişiler vardı. Gözlerini kaldırıp bakmaksızın kulak kabarttı. Acaba soruyu yönelten bu susma karşısında nasıl bir tepki gösterecekti? "Özür dilerim, acaba bana Mut Caddesi'nin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?" Daha nazik konuşması karşılık alabilme şansını yükseltmişti. Öteki kişi yine hiçbir şey söylemedi. "Sanırım işitmediniz beni. Sizden bir bilgi rica ettim. Acaba Mut Caddesi'ne nasıl gidebileceğimi söylemek inceliğini gösterir misiniz?" Kian'ın öğrenme isteği kamçılandı. Boş, yersiz bir merak değildi duyumsadığı. Tanımazdı bile böyle bir merakı. Kendisine soru yöneltilen kişi bu kez de yanıtlamazsa artık ona bakmaya karar verdi. Kuşku yok ki adam derin düşüncelere dalmıştı ve düşünce zincirinin her ne biçimde olursa olsun kesintiye uğramasını engellemek istiyordu. Evet, yine bir şey söylemedi. Kian içinden övdü onu. Binlerce kişi arasında rastlantılara karşı koymasını bilen birini bulmuştu. Soru soran, "Sağ mısınız kuzum siz?" diye ünledi. Kian, "Susan adam şimdi herhalde karşılık verecektir." diye düşündü ve tarafını tuttuğu kişinin davranışından duyduğu sevinç usul usul yitirmeye başladı yoğunluğunu. Kim sövgüyle yüz yüze gelir de buna karşın dilini dizginleyebilirdi ki? Kian yine caddeye döndü. Artık karşı tarafa geçmesi için elverişli an gelip çatmıştı. Gel gelelim sessizliğin, suskunluğun sürdüğünü fark edince yine duraksadı şaşkınlıkla. Soru sorulan hala hiçbir şey söylemiyordu. Herhalde bu susuş öfkesinin çok daha şiddetli bir patlamayla açığa vurulacağını gösteren bir belirtiydi. Kian işin artık kavga ile bitmesini beklemeye başlamıştı. Yanıtlamayan sıradan bir kişi ise o zaman Kian kendi kendisine biçtiği niteliği tartışmasız koruyacaktı. Yani bu sokakta gezinen kişilik sahibi tek insan olarak kalacaktı. Seslerin geldiği yöne bakmakla bakmamak arasında bocalamaya başlamıştı artık. Sağ yanında geçiyordu olay. Konuşan hırsından ter ter tepiniyordu. ''Ne terbiyesiz adamsınız siz. Nezaketle bir soru sordum size. Kendinizi ne sanıyorsunuz, kaba yaratık? Dilsiz misiniz yoksa?'' Öteki susuyordu. ''Özür dileyeceksiniz benden. Mut çertesi yerin dibine bassın. Herkesten öğrenebilirim nerede olduğunu. Ama siz özür dileyeceksiniz benden. İşittiniz mi?'' Kendisine soru yöneltilen kişi işitmezden gelmiş, bu yüzden dinleyicinin gözündeki değeri daha da yükselmişti. ''Sizi polise şikayet edeceğim. Benim kim olduğumu biliyor musun iskelet kılıklı herif? Bir de kültürlü insan olacaksınız. Şu halinize bakın bir defa. Giysilerinizi eskiciden mi aldınız?'' Görünüşe bakılırsa öyle olmalı. Eskiciden. Kolunuzun altında tuttuğunuz da nedir öyle? Ama durun hele. Göstereceğim ben size terbiyesizliğin ne demek olduğunu. Siz gidin de denize atın kendinize. Ne olduğunuzu bilmek ister misiniz? Bu sözlerden sonra birisi Kian'ı adam akıllı sert bir şekilde dürttü. Sonra çantasına yapışıp çekiştirmeye başladı. Gücünü çok aşan sert bir devinimle kitaplarını bu yabancı pençelerden kurtaran Kian yine sert bir devinimle sağa döndü. Şimdiye dek çantasına yönelmiş olduğu bakışları, kendisine öfkeyle bakan, kısa boylu ve şişman bir adama rastladı. Adam, ''Kaba herif, kaba herif!'' diye bağırmaktaydı. Hep susan, öfkelendiğinde bile dilini tutmaya başaran kişilikli insansa, Kian'dan, yani kendinden başkası değildi. Elini kolunu sallayarak konuşmakta olan bu bilgisiz yaratığa gayet sakin şekilde arkasını döndü. Şu bıçak gibi davranışıyla, adamın gevezeliğine ortalık yerinden kesivermişti. Kibarlığı birkaç saniye içerisinde edepsizliğe dönüşüveren bir terbiyesiz şişko, ne denli çabalarsa çabalasın, sövmeleriyle kışkırtamazdı onu. Yine de Kian, ne olur ne olmaz diye düşünerek her zamankinden daha hızlı adımlarla geçti karşıya. İnsan yanında kitap taşıdı mı, birisiyle itişip kalkışmaktan elden geldiğince sakınmalıydı. Kian da yanında hep kitap taşırdı. Dahası öyle her gelip geçenin budalalığına karşılık vermek gibisinden bir zorunluluk yoktu. Durmaksızın konuşarak sonunda kendini dağıtmak bir bilim adamının karşısına dikilebilecek en büyük tehlikeydi. Kian düşüncelerini söz yerine yazıyla dile getirmekten hoşlanırdı. Bildiği doğu dillerinin sayısı bir düzmeyi aşıyordu. Birkaç batı diline ana dili gibi öğrenmesi içinse çaba harcamasına bile gerek olmamıştı. Hiçbir ulusun edebiyatına yabancı değildi. Özdeyişler içerisinde düşünür, düşündüklerini uzun uzadıya aklının süzgecinden geçirip sonra eksiksiz bölümlerle kağıda dökerdi. Sayısız metin ancak onun çalışmalarının sonucunda yeniden okunabilir hale gelmişti. Yüzyıllarca önceden kalma Hint ve Japon el yazma metinlerinin zarar görmüş ya da iyice bozulmuş bölümlerinin yerine yeni düzenlemeler bulmakta hiç güçlük çekmezdi. Böylesi metinler üzerinde çalışan başkaları bu niteliğinden dolayı Kian'a gıpta ederlerken o neredeyse kafasını dolduran bilgi bolluğuyla savaşmak zorunluluğunu duyumsamaktaydı. Çalışırken aşırı titizliğin bile sınırlarını zorlayan bir dikkat harcar, sorunu aylarca bütün yönleriyle kafasında tartar, bunu ağır ağır, bıkanı değin sürdürür, kendi düşüncelerini en sert ölçülere vururdu. Bir harfin, bir sözcüğün ya da bütün bir cümlenin artık hiç kimsenin eleştirel saldırısına uğrayamayacak kadar sağlamlık kazandığına kesin kez güvenmeksizin son sözünü açıklamazdı. O güne değin yayımladığı, sayısı az fakat her biri başka yüzlercesi için denek taşı olmuş bilimsel çalışmaları ona zamanın en büyük sinoloğu ününü kazandırmıştı. Meslektaşları bu çalışmaları bütün ayrıntılarıyla neredeyse ezbere bilirlerdi. Onun kaleme aldığı açıklayıcı bir cümle daha mürekkebi kurumadan içerdiği konu açısından kesinlik kazanır, artık herkes için bağlayıcı bir nitelik edinirdi. Tartışmalı sorunlarda en son yekte olarak Keane'e başvurulurdu. Kendi bilim dalına komşu olanlarda da en büyük ve tek yekte sayılmaktaydı. Kendilerine mektupla karşılık vermek yoluyla onurlandırdığı kişilerin sayısı çok azdı. Ne ki bu yoldan onurlandırılmak üzere seçilmiş kişi, Keane'dan aldığı tek bir mektupla artık kendisine yıllar boyu yetecek çalışma geleceği elde ederdi. Öte yandan bu çalışmaların sonuçları malzemeyi vermiş olanın kafasında çok önceden biçim kazanır, kesinleşirdi. Keane kimseyle kişisel ilişkiler kurmazdı. Geri çevirirdi çağrıları. Bir doğu filolojisi kürsüsü mü boşaldı? İlk kez ona önerilirdi söz konusu kürsü. O da bu öneriye böyle şeyleri nedenli boş ve aşağı gördüğünü belli eden bir incelikle geri çevirirdi. Gerekçe diye doğuştan iyi bir konuşmacı olmayışını ileri sürerdi. Karşılığında para aldığı takdirde işinin verdiği zevki yitirecekti. Naçizane fikrine göre orta öğretimde ders vermekle görevlendirilmiş ve yaratıcılık yeteneğinden yoksun kişiler üniversite kürsülerinin başına getirilmeli, böylelikle gerçek bilim adamlarının kendilerini tümüyle yaratıcı çalışmalara adayabilmeleri sağlanmalıydı. Doğrusu ortalama beyinler bulmak konusunda sıkıntı çekildiği söylenemezdi. Kendisi üniversitede ders verecek olsa öğrencilerinden pek çok şey bekleyecek, bu da onların sayılarının gitgide azalmasına yol açacaktı. Büyük bir olasılıkla tek bir aday bile başarı kazanamayacaktı sınavlarda. Keane'ın bütün amacı karşısındaki bu genç ve henüz olgunlaşmamış kişilere 30 yaşına gelene dek, sonunda ister usançtan, ister akıllarını azıcık başlarına topladıklarından dolayı artık bir şeyler öğrenene, başlangıçta kıt da olsa kimi bilgileri edinene dek sınavlarda döndürmek olacaktı. Zeka düzeyleri inceden inceye sınanarak üniversiteye alınan öğrencilerin fakültelerin sınıflarını doldurması Keane'ın gözünde düşündürücü, en azından yararsız bir uygulamaydı. En ağır sınavlardan geçirilecek seçilmiş 10 öğrenci kendi aralarında bir başlarına kalma olanağı tanındığında hiç kuşkusuz üniversitenin o alışılmış tipleri olan ve bira içmekten başka bir şey bilmeyen 100 kişinin arasına karıştıklarında gösterecekleri başarının birkaç katını elde edeceklerdi. Keane'ın kaygıları son kerte ciddi, kaynağını bir ilke sorununda bulan nedenlere dayanıyordu. Bundan dolayı profesörler kuruluna kendisini hiç de onurlandırmamakla birlikte herhalde onurlandırması amacıyla ileri sürülmüş bu öneri hakkında bir daha konuşmamalarını rica ederdi. O kadar bol laf ebeliği yapılan kongrelerde en ilginç kişilerden biriydi Keane. Zamanlarının büyük çoğunluğunda sessiz, ürkek ve uzağa görebilmek yetisinden yoksun farelere tıpatıp benzer bir yaşam sürdürenler, 2-3 yılda bir geldikleri bu kongrelerde ansızın sığındıkları kalıpların dışına çıkarlardı. Yerlere yapışarak birbirlerini selamlayıp o münasebetsiz kafalarını bir araya getirirler, ağızlarında bomboş sözler geveledikten sonra şölenlerde de beceriksiz hareketlerle birbirlerinin onuruna kadeh kaldırırlardı. Benliklerinin en derin noktacığına dek duygulanırlar, sevinçten coşarak bilimin bayrağını dikerler, nedenli yüksek amaçlar uğrunda didindiklerini vurgulayarak bilimsel emeklerini dile getirirler, sonra da aynı anda bütün dillerde artık yineleyip dururlardı. Oysa bu andı, ant içmeseler de nasılsa tutacaklardı. Verilen aralarda bahse tutuşurlardı. Keane bu kez gerçekten gelecek miydi acaba? Ondan bu denli çok söz edişlerinin nedeni salt ünlü bir meslektaşları oluşundan dolayı değildi. Keane'ın davranışları aynı zamanda meraklarını kamçılamaktaydı. Hiçbir zaman ününün etkilerini biçmeye kalkmayışı, genç oluşuna karşın hiç kuşku yok ki çok sıcak bir ilgiyle karşılayacağı kongre ve şölenlerden şöyle böyle 10 yıldan beri uzakla kalmakla direnmesi her seferinde üstelik önemli bir konferans vereceğini bildirmişken kongre günü gelip çattığında bilimsel bildirisinin kendisi yerine bir başkası tarafından fakat kendi el yazısı notlarından okunması, meslektaşlarının değerlendirişinde bir erteleme oyunundan başka bir şey değildi. Nasıl olsa bir gün, kim bilir, belki de bugün birdenbire ortaya çıkacak, o kadar uzun süre ayakta kalması nedeniyle büsbütün artacak olan gösterilere, gerçekte ne ve kim olduğunun bilincindeki kişilerin görkemli tutumu içerisinde ve olup bitenlere çok doğal karşılayarak kabullendikten sonra yine alkışlar arasında seçileceği kongre başkanlığı makamına geçip oturacaktı. Zaten yokluğunda bile bu makama kendine özgü bir biçimde sahipti ve ondan başkasının sahip olması da düşünülemezdi. Gel gelelim, bunları tasarlayıp duranlar hep yanılırlardı. Kian her seferinde olduğu gibi o günde gelmez, geleceğini ileri sürenler giriştikleri bahsi yitirirlerdi. Kian gelmeyeceğini son anda bildirirdi. Kongre üyelerinden zorunlu ayrıcalık tanıdığı birine gönderdiği el yazılarına dış görünüşte katılamamaktan duyduğu üzüntüyü bildiren, gerçekte ise gizli alaylarla dolu notlar iliştirirdi. Eğlendirici nitelikteki söyleşilerden yana çok zengin olan programda ciddi çalışmalar içinde yer ayrılmışsa ki çoğunluğun yararını göz önünde tuttuğundan böyle bir olasılığın gerçekleşmesine kesinlikle önerme yanlısı değil de 2 yıllık bir çalışmanın ürünü şu küçük raporunun da kongreye sunulmasını rica ederdi. Araştırmalardan elde ettiği yeni ve şaşırtıcı sonuçları ortaya atmayı böyle zamanlara saklardı. Sonra da bu sonuçların ortaya dökülmesinin yarattığı etkiye, bu konuda açılan tartışmaları uzaktan kuşkuyla, bütün ayrıntılarına, farklarına dikkat ederek, sanki bir metni inceden inceye gözden geçirip yanlışlarını irdeliyormuşçasına izlerdi. Kongre üyeleri ise onun tarafından aşağı görülmeyi hep kabullenirlerdi. 100 üyeden 80'e kayıtsız şartsız onun görüşlerini paylaşırdı. Kian'ın bilime yaptığı hizmetlere paha biçmek olanaksızdı. Herkes ona uzun bir yaşam bağışlaması için Tanrı'ya yakarmaktaydı. Ölümü gerçekten de büyük bir sarsıntı olurdu birçokları için. Yüzünün imgesi onunla daha genç yaşlarındayken karşılaşma olanağı bulmuş olanların belleğinden hemen hemen silinmiş gibiydi artık. Bu yüzden ikide bir de mektup yazıp fotoğrafını isterlerdi bin bir ricayla. Ona gelince elinde hiç fotoğrafı bulunmadığını, çektirmeyi de düşünmediğini yazardı karşılık olarak. Her iki söylediği de gerçekti. Öte yandan kimi başka istekler konusunda her türlü kolaylığı göstermeye gönülden razıydı. 30 yaşındayken dile getirdiği tek maddelik bir vasiyetnamesiyle kafatasını tüm içindekilerle birlikte bir beyin araştırmaları enstitüsüne bırakmıştı. Attığı bu adımın gerekçesi olarak gerçekten olağanüstü bir nitelik taşıyan belleğinin belki özel kafa yapısıyla, belki beyninin normalden daha ağır oluşuyla açıklanabilmesi olasılıklarının getireceği yararları ileri sürmüştü. Gerçi böyle yazmıştı enstitünün müdürüne. Bir süreden beri gittikçe yaygınlaşan kanının aksine, bellek ile dehanın eş anlamlı kavramlar olduğuna inanmıyordu. Zaten kendisi de bir deha olmaktan çok uzaktı. Ama öte yandan karşısındakine ürküntü verecek kadar güçlü olan belleğinin bilimsel çalışmaları sırasında nedenli işine yaradığını yazmak da bilimsel anlayışla bağdaştırılmayacak bir davranış olurdu. Kafasının içinde ikinci bir kitaplık taşımaktaydı. Ve bu, üzerinde pek fazla konuşulduğunu işittiği, kendi gerçek kitaplığı kadar zengin ve güvenilir nitelikteydi. Örnekse, bir kez masasının başına geçti mi, en ince bilgi ayrıntılarına değin indiği makale taslakları kotarmaya koyulur, bunu gerçekleştirirken de salt kafasının içindeki kitaplıktan yararlanırdı. Gerçi alıntılarını, kaynaklara ilişkin açıklamalarını, her olasılığa karşı, daha sonra kitapların asıllarıyla karşılaştırırdı ama bunu yalnızca, böylesi bir davranışı bilim ciddiyetinin gereğinden saydığı için yapardı. Belleğinin herhangi bir yanılgıya düştüğünü bugüne dek anımsamıyordu. Düşleri bile öteki insanlarınkinden farklı olarak eni konu seçik görüntülerle biçimlenirdi. Biçimden, renkten ve boyuttan yoksun görüntüler, o güne dek gördüğü düşlere bütün bütüne aykırı düşmekteydi. Dünyayı tersine çevirme olanağına sahip gece, onun karşısına dikildi miydi? Bu olanağını yitiriyordu. Düşlerinde kulağına gelen sesler, gerçek kaynağıyla olan bağlantısını koruyor, yaptığı konuşmalar mantık sınırının ötesini geçmiyor, kısacası her şey, gerçeklikteki yaşamında içerdiği anlamı, herhangi bir değişime uğramaksızın düşlerinde de sürdürüyordu. En ince ayrıntıları bile kapan belleğiyle, açık seçik görüntülerle biçimlenmiş düşleri arasında var olduğu söylenen ilişkinin niteliğini araştırmak, Kian'ın çalışma alanının dışında kalan bir konuydu. Kendisi sadece alçak gönüllülüğü, tabii ki elden bırakmaksızın dikkatleri bu konuya çekmekle yetiniyor, şu mektuba eklemek hakkına kendi kendisine tanıdığı kişiliğine ilişkin verileri, bir haddini bilmezlik belirtisi ya da boş gevezelikler sayılmamasını özellikle rica ediyordu. Kian, özgeçmişini dile getirebilecek ve çekingen, konuşmaktan ürken, her türlü burun büyüklüğünden uzak yaratılışını simgeleyecek birkaç olayı daha kafasında canlandırdı. Ama bunun bir yararını göremedi. Hem önce kendisine yolu sorup, sonra da söven o edepsiz, küstah adama duyduğu öfke gitgide artırıyordu şiddetini. Sonunda yalnız kendisinin işitebileceği bir fısıltıyla başka çarem kalmadı diyerek bir kapı girintisine yürüdü, çevresine bakındı, gözleyen yoktu. Evet, ve cebinden ince, uzun bir not defteri çıkardı. Defterin kapağında büyük, köşeli harflerle şu sözcük yazılıydı: budalalıklar. Kian'ın bakışları önce bu sözcük üzerinde durdu, sonra sayfaları çevirdi. Defterin yarısından fazlası doluydu. Unutmak istediği her şeyi buraya geçirirdi. Önce tarihi, saati ve mekanı yazmakla işe başlar. Bu verileri insanların nedenli budala olduklarını gözler önüne seren yeni bir olayın dile getirilmesi izlerdi. Her olayın sonuna da bir başka özdeyiş eklerdi. Derlediği budalalıklar bir daha asla açılıp okunmazdı. Defterin kapağına şöyle bir göz atması yetip artardı. İleriki yıllarda bunları bir Sinaloğun gezintilerinden izlenimler başlığı altında yayımlamayı düşünüyordu. Ucu iyice sivriltilmiş bir kurşun kalem çıkarıp ilk boş sayfayı yazmaya koyuldu. 23 Eylül saat 7.45. Mut Caddesi'nde karşıma çıkan biri benden Mut Caddesi'nin nerede olduğunu sordu. Onu utandırmamak için sustum. Ama o davranışımı aldırmaksızın aynı soruyu birkaç kez yineledi. Hali tavrı nazikti. Birdenbire caddenin adını gösteren tabelaya takıldı gözü. Budalalığını kavramıştı. Ama tası tarağı toplayıp derhal oradan uzaklaşacağı yerde, ki ben onun yerinde olsaydım tek saniye duraksamadan böyle yapardım, kendine ölçüsüz bir öfke nöbetinin pençesine bıraktı. Ve bana en kaba biçimde sövdü. Eğer onu korumaya kalkışmasaydım kendimi bu üzücü sahneden kurtarmış olacaktım. Şimdi hangimiz daha budala sayılırız? İşte. Şu son cümlesiyle kendi yanlış adımlarını da görmezden gelmediğini kanıtlamış oluyordu. Herkes olduğu gibi kendine karşı da acımasızdı. İçi hafiflemiş olarak defteri cebine koydu ve söven adamı artık unuttu. Yazı yazarken düzeni bozulmuştu kitaplarının. Yerlerine etti. Vardığı ilk köşede karşına çıkan bir kurt köpeğinden ürktü. Köpek hızlı ve güvenli adımlarla kalabalığın ortasına kendisine yol açmaktaydı. Ardından da tasmasına bağlı kayışın ucunu sıkı sıkıya elinde tutan kör bir adamı sürüklüyordu. Adamın sakatlığı köpeğin yanı sıra sağ elindeki beyaz bastonundan da anlaşılıyordu. Köre ayıracak zamanları olmayan en ivecen kişiler bile hayranlıkla dolup taşan bakışlarını bir kez olsun bu hayvana yöneltmeden edemiyorlardı. Köpekse sabrını hiç yitirmeksizin burnuyla kalabalığı yarmaya devam ediyordu. Güzel, güçlü kuvvetli bir hayvan olduğundan çevredekiler seve seve yol veriyorlardı. Kör adam ansızın şapkasını başından çıkararak bastonuyla birlikte ileriye doğru uzattı. "Köpeğimin kemiği için azıcık para," diye dilendi. Bu sözlerin ağzından çıkmasıyla birlikte şapkanın içine bozuk paralar yağmur gibi yağmaya başladı. Kısa sürede körle köpeğinin çevresine toplananlar cadde trafiğinin aksamasına yol açmışlardı. Neyse ki olayın geçtiği köşede trafiği yöneten bir polis yoktu. Kian dilenciyi daha yakından gözden geçirmek istedi. Adam giyim kuşamının yoksul görünmesine belli bir özen göstermişti. Bununla birlikte yüzü kültürlü bir insan olduğu izlenimini bırakıyordu. Gözlerinin çevresindeki kasları hiç durmaksızın oynatışı, göz kırpıyor, kaşlarını yukarı kaldırıyor, alnını buruşturuyordu. Yüzünden Kian'ın içine kurt düştü ve adama bir düzenbaz gözüyle bakmaya karar verdi. Tam o sırada ortaya çıkan 12 yaşlarında bir erkek çocuğu heyecanla köpeği yana itti ve şapkanın içine ağır bir düğme attı. Düğme şapkadaki bozuk paralara çarpınca bir altın sikkeninkine benzer bir ses çıkarmıştı. Kian yüreğinin acıyla burkulduğunu hissetti. Çocuğu saçlarından yakaladı ve saçlara yapışmış elini kullanamayacağından çocuğun başına çantasını indirdi.
''Kör bir insanı kandırmaya utanmıyor musun?''
diye bağırdı. Aynı anda çantanın içinde kitaplarının bulunduğunu anımsadıysa da iş işten geçmişti. Dehşete kapıldı. Kitaplarını böylesine bilerek tehlikeye attığı hiç olmamıştı. Çocuk ağlayarak kaçtı. Kian öfkesinden sıyrılıp yine acıma duygusunun sıradan ve daha az gerilimli düzeyine dönebilmek amacıyla bozuk parasının tümünü kör adamın şapkasına boşalttı. Çevrede bulunanlar başlarını salladılar. Yüksek sesle bu davranışı nedenle onayladıklarını belirttiler. Oysa Kian'ın gözünde şimdiki davranışı bir öncekine oranla daha önemsiz, üstelik de korkakçaydı. Bu arada köpek sahibini yine ardı sıra sürüklemeye koyulmuştu. Birkaç saniye sonra olay yerinde bir polis belirdiğinde adamla köpeği çoktan uzaklaşmışlardı. Bu sahneyi gördükten sonra Kian, günün birinde kör olma tehlikesiyle karşılaşırsa yaşamını kendi eliyle son vermeye ant içti. Ne zaman gözleri görmeyen birine rastlasa buz gibi bir korkunun yüreğini kapladığını duyumsardı. Dilsizleri severdi, sağırları, kötürümleri, öteki sakatları umursamazdı. Köylere gelince onu adam akıllı tedirgin ederlerdi. Böylelerinin yaşamlarına, neden son vermediklerini doğrusu bir türlü anlayamazdı. Köylere özgü kabartma yazıyı bilseler bile çok sınırlıydı yine de okuma olanakları. İsa'dan önce 3. yüzyılda yaşamış olan İskenderiyeli kitaplık yöneticisi Eratosthenes'i anımsadı. Bilimin her dalında yekte kabul edilen bu adam yarım milyona aşkın el yazısı ruloya bakmakla yükümlüydü. 80 yaşına geldiğinde korkunç bir gerçekliğin farkına varmıştı. Gözleri artık görevlerini gereğince yerine getiremiyordu. Gerçi henüz görme gücünü bütünüyle yitirmemişti ama artık hiç okuyamıyordu. Onun yerinde başka biri olsa bütün bütüne kör olmayı beklerdi. Eratosthenes'e gelince kitaplarından ayrılmak zorunda kalışını yeterince körlük saydı. Arkadaşları ve öğrencileri yanlarında kalması için yalvardılar. Buna karşılık o, bir bilge kişinin olgunluğuyla gülümsedi. Kendi istenciyle yemeden içmeden kesildi ve birkaç gün içinde ölüp gitti. Kitaplığında yalnızca 25 bin cilt bulunan küçücük Kian da günü geldiğinde bu büyük adamın izinden gitmekten bir an bile çekinmeyecekti. Evine kadarki yolun geriye kalanını daha hızlı adımlarla yürüdü. Saat herhalde 8'e gelmiş olmalıydı. Her gün 8'e başlardı çalışmaya. Geç kalmak kalbini sıkıştırırdı sanki. Eve doğru giderken gizliden gizliye gözlerini sınıyordu. Şimdilik görme yetisinde hiçbir şey yoktu ve herhangi bir tehlike söz konusu değildi. Kitaplığı Ehlik Caddesi'ndeki 24 numaralı yapının 4. ve en üst katındaydı. Dairenin kapısını açılması adam akıllı zor, 3 ayrı kilitle güvenlik altına almıştı. Kapıyı açtı. Yalnızca bir giysi dolabının durduğu holü geçip çalışma odasına girdi. Çantasını dikkatle bir sandalyeye bıraktı. Sonra iç içe dört geniş ve yüksek tavanlı odadan oluşan kitaplığında bir aşağı bir yukarı birkaç kez gidip geldi. Bütün duvarlar tavana dek kitaplarla kaplıydı. Bakışlarını usul usul kitaplar boyunca kaldırdı. Tavana pencereler açılmıştı. Yukarıdan gelen ışık Kian için bir övünç kaynağıydı. Dört bir yandaki kat pencereleri ev sahibiyle uzun uzadıya sürmüş çekişmelerden sonra yıllar önce örülmüştü. Böylelikle Kian her odada yeni duvarlar ve kitapları için daha fazla yer kazanmıştı. Ayrıca ışığın yukarıdan gelmesine ve bütün kitap raflarını da aynı ölçüde aydınlatmasını sağlayacak bir düzeni daha uygun, kitaplarıyla öz varlığı arasındaki ilişki açısından daha yakışıklı bulmuştu. Yanlardaki pencerelerin örülmesiyle şeytana uyup caddeye olup bitenlere bakmak, ne yazık ki zaman yetiminden başka bir şeye yaramayan bu kötü huy, söylentiye inanılırsa doğuştan vardı insanoğlunun içinde, olanaksızlaşmıştı. Her gün masasının başına oturmadan önce bu akıllı davranışına ve bu davranışının doğurduğu olumlu sonuçlara şükrederdi. Yaşamının en büyük isteğini bu olumlu davranışı sayesinde gerçekleştirebilmiş, zengin, düzenli, her yanı kapalı, içinde kendisini ciddi düşüncelerden alıkoyabilecek hiçbir eşyanın ya da insanın bulunmadığı bir kitaplığa kavuşmuştu. Birinci odayı çalışma odası olarak kullanıyordu. Odanın olanca eşyası kocaman ve eski bir yazı masasıyla biri bu masanın arkasına, biri de karşısına rastlayan köşede duran iki sandalyeden ibaretti. Ayrıca bir de daracık divanı vardı ki Kian yalnızca geceleri yatak yerine kullandığından bunu hep görmezlikten gelmeye yeğlerdi. Taşınabilir bir merdiven duvara dayalı dururdu. Divandan çok daha büyük bir önem taşıyan bu merdiven bütün gün boyunca bir odadan ötekine getirilip götürülüyordu. Geriye kalan üç odanın boşluğunu tek bir sandalye bile bozmuyordu. Ne şurada ne burada. Kitap raflarının alacılı pulacılı tek düzeliğini kesecek bir masa, dolap ya da soba vardı. Bütün döşemeyi kaplayan, güzel, ağır halılar ardına kadar açık duran kapılardan süzülerek dört odayı büyük bir salon halinde birleştiren göz tırmalayıcı loşluğa sıcak bir hava vermekteydi. Dimdik ve sert adımlarla yürürdü. Halıların üstünden geçerken adımları daha seri basardı. Adımlarının en küçük bir yankı bile uyandırmaması hoşuna giderdi. Zaten kitaplığında bir filin ayak seslerinin duyulması bile olanaksızdı. Bundan ötürü Kian'ın gözünde halılarının değeri çok yüksekti. Çevresine bakınıp kitaplarının bir saat önceki düzenini koruduğuna emin oldu. Sonra çantasının içindekileri boşaltmaya başladı. Odaya girdiği zaman çantasını yazı masasının önündeki sandalyeye bıraktı. Bunu yapmazsa çantayı unutup çalışmaya koyulabilirdi. Çünkü saat 8'i vurduğu anda içinde önüne geçilmez bir çalışma tutkusu uyanırdı. Merdivenin yardımıyla ciltteki rafları yerlerine yerleştirdi. Çok dikkat etmesine karşın son cildi, bu sırada artık acele etmeye başlamıştı, erişmek için merdivene gerek duymadığı üçüncü raftan aşağı düşürdü. Bu, en sevdiği kitabı olan Monk T'nin yapıtıydı. Aptal, diye azarladı kendine. Barbar, cahil adam. Sonra kitabı büyük bir özen ve sevecenlikle yerden kaldırıp hızlı adımlarla kapıya yöneldi. Ama daha kapıya vurmazdan önce aklına önemli bir şey geldi. Dönüp karşı duvara dayalı duran merdiveni elinden geldiğince ağır ağır kazanın olduğu yere itti. Monk T'yi iki eliyle tutup merdivenin dibine, halının üstüne bıraktı. Şimdi artık kapıya gidebilirdi. Kapıyı açtıktan sonra dışarı seslendi. En iyi toz bezini getirin lütfen. Kısa bir süre sonra eve bakan kadın aralık duran kapıya vurdu. Kian karşılık vermedi. Kadın başını yavaşça aralıktan uzatarak sordu. Bir şey mi oldu? Hayır, bezi verin bana. Kadın onun sesinde bir yakınma havası sezinlemişti. Oysa Kian bunu karşısındakine belli etmek istememişti. Ama kadın işi burada bırakmayacak denli meraklıydı. İştenlikle, ''Rica ederim profesör'' diyerek odaya girdi ve bir bakışta olup biteni anladı. Adeta kayarcasına yerde duran kitaba doğru gitti. Halıya kadar uzanan, mavi, kolalı eteğinin altında ayakları görünmüyordu. Başı yana doğru eğikti, kulakları geniş, yassı ve iki yana yelken gibi açıktı. Sağ kulağı başının eğikliği yüzünden omzuna değdiğinden ve kısmen de omzu tarafından örtüldüğünden sol kulak daha büyük görünüyordu. Yürürken ve konuşurken sürekli başını sallardı. Bu arada omuzları da başına eşlik ederdi. Kadın eğildi, kitabı kaldırdı ve üstünü toz beziyle belki 10 kez sildi. Kian, kadın kitabı kaldırırken ondan önce davranmaya yeltinmedi. Kibarlık gösterilerinden nefret ederdi. Kadının yanında durup işini gereği gibi yapıp yapmadığına baktı. Kadın, işinize karışmak gibi olmasın ama merdivenin üst basamağında çalışırken böyle kazalar kolaylıkla başa gelebilir, dedi. Sonra kitabı yeni parlatılmış bir tabak gibi Kian'a uzattı. Aslında canı şu anda çok gevezelik etmek istiyordu. Fakat bu isteğine erişemedi. Kian kısaca, teşekkür ederim, deyip arkasını döndü. Kadın da durumu anlayıp odadan çıkmaya davrandı. Elini tam tokmağa götürmüştü ki, Kian birdenbire ona döndü ve düzmece bir gülümsemeyle sordu. Böyle konuştuğunuza göre bu tür kazalar herhalde başınıza birkaç kez geldi. Kadın, onun aslında ne demek istediğini anlamış ve haklı olarak alınmıştı. Rica ederim profesör. Bu rica ederim sözü sesinin yumuşak tonunu delen bir diken gibi çıkmıştı ağzından. Kian, şimdi bir de işinden ayrılmaya kalkar mı diye düşündü. Kadını yatıştırmak amacıyla ekledi. Yalnızca bu kitaplıkta ne büyük değerlerin bulunduğuna dikkatinizi çekmek için böyle konuştum. Kadın birdenbire böylesine nazik bir konuşmayla karşılaşmayı hiç beklememişti. Ne diyeceğini bilemedi ve sevinçle odadan ayrıldı. O gittikten sonra Kian kendi kendisini suçladı. Kitaplarının sözünü ederken bir satıcı gibi konuşmuştu. Ama bu kadın gibilerinin kitaplarına iyi bakmalarını sağlayabilmenin başka yolu var mıydı? Kadın kitapların gerçek değerini anlayamıyordu. Bu durumda en iyisi Kian'ın kitaplarına iyi bir yatırım gözüyle baktığına inanmasıydı. Böyleydi işte insanlar. Böyleydi. Kian, yüksekteki Japon el yazmalarına doğru eğilip farkında bile olmaksızın selam verdikten sonra nihayet çalışma masasının başına geçti.